Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz ve Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. Allah'a hamd eder ve peygamberine salat eder ve söze başlarız inşallah. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Ademoğlunun yaptığı iyiliklerin sevabını 10 kattan 700 kata kadar verdi. Ancak oruç bunun dışında. Allah şöyle buyurur. Oruç benimdir ve onun mükafatını verecek olan da benim. Oruçlunun iki sevinç anı vardır. Biri iftar ettiği zaman duyduğu sevinç, diğeri de kıyamet günü olan sevinç. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize orucu anlatıyor bu hadis-i şerifinde. Ama ondan önce Rabbimizin nimetleri bizim gözümüzün önüne konuldu. Sevap anlamında. Yaptığımız iyiliklere Rabbimiz tek karşılık vermeyecek. En aşağısı 1'e 10. Bir yapılan iyiliğin sevabını 10 olarak Rabbim değerlendirecek. Daha sonra ise bu çoğalacak ve çoğalacak, hatta 700 kata kadar ulaşacak. Fakat oruç bunun dışında. Oruç, yani bu 1'e 10, 1'e 700'den daha farklı. Neden? Çünkü Rabbimiz şöyle buyurdu. Oruç benimdir ve onun mükafatını verecek olan da benim. Kul riyasız bir ibadet yapıyor. Oruç tutuyor. Gösterişi olmayan bir kulluk. Dolayısıyla böyle bir oruçlunun iki sevinç anı olacak. Birisi dünyada iftar ettiğinde. Diğeri ise kıyamet sabahında iftar ettiğinde. Bu orucunun sevabı ile buluşup cennete ulaştığında. Dolayısıyla oruçlunun da ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruç pasif bir eylem. Yani bir şey yapmıyoruz aslında. Bir şey yapmayarak Allah'a kul oluyoruz. Vazgeçiyoruz yemeden, içmeden, tutuyoruz kendimizi arzulardan. Aslında hayatın bir bölümü de böyle değil mi? Bize İslam'ın istediği. Zina etmeyeceğiz, içki içmeyeceğiz, yalan söylemeyeceğiz, hırsızlık yapmayacağız, cana kıymayacağız, en başa şirk koşmayacağız, akıl irademizi, duygu ve duyargalarımızı Allah'ın istediği yerde kullanıp istemediği yerlerden uzaklaştırmak dinin iki bölümü gibi. Dolayısıyla Rabbim beni nerede bulmak istemiyorsa orada olmamak oruç gibidir işte. Bu bakımdan oruç yapabileceğim halde yapmama tavrıdır. Ve bunu da sadece Allah için yapar kul. Bundan dolayı da böyle sevapları var. Ağzının kokusu mis kokusundan da hoştur Allah katında öyle olunca. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. 4257. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinin yemeğini hizmetçisi getirdiği zaman o kimse beraberinde onu da sofraya otursun veya ona da birkaç lokma yedirsin. Çünkü yemeğin sıcağına ve dumanına katlanan hizmetçidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara tevazuyu öğretiyor, fedakarlığı öğretiyor, paylaşmayı öğretiyor ve hiçbir Müslümanı hor görmemeyi öğretiyor, hatta insanı. İşte bizim için yemek hazırlamış birisi, getirmiş önümüze koymuş ve leziz yemekler, dumanına katlanmış, sıcağına katlanmış ama biz yiyeceğiz onu şimdi. Ya beraber yiyeceğiz ya da ona da yedireceğiz. Bu şekilde bir dengeyi Allah'ın Resulü bize öğretiyor. Kendi işçisine yediğinden yediren, içtiğinden içtiren, giydiğinden giydiren Müslüman kimseler, iş sahipleri olacak. Ve böylece hayat daha dengeli yürüyecek. Ama bakıyorsun, insanlar, fakire fukaraya zekat veren Müslümanlar, sadaka veren Müslümanlar, falan ülkeye kuyu açan Müslümanlar, kendi çalıştırdığı adama bu noktada bir tavrı yok. Kendi yediği apayrı, yedirebildiği ise başka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanca oluşturduğu bu ölçüyü kalplerimize koymak zorundayız. Herkes bunu kendi dünyasında düşünecek. Bizler dini başkaları için kolay düşünüyoruz. Parası olmayanlar, parası olanlarla ilgili hükümleri kolay düşünür. Erkekler kadınlarla ilgili hükümleri kolay düşünür. İşte bekarlar aile sahipleriyle ilgili hükümleri kolay düşünür. Öyle yapmayalım. Bu bir denge, bu bir prensip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ölçü koyuyor. Bu ölçüyü herkes kendi dünyasında tartsın ve yerine otursun. Dini de böyle öğrenelim. Önce kendimiz için. Peygamber aleyhissalatü vesselam bana ne diyor? Allahu Teala kelamında bize ne söylüyor? İnsanlar ne yaparmış? Bizi ilgilendirmez demiyorum. Ona da duyuralım. Kardeşlerimize hakkı tavsiye edelim. Sabrı tavsiye edelim. Merhameti tavsiye edelim. İyiliği gücümüz yettikçe emreder. Bir pozisyonda bulunalım. İyiliğin hakimiyeti için marufun bedenimde, malımda, maddemde ve manamda, bireyde ve toplumda etkin ve egemen olması için çabalayayım. Kötülüğün yok olması için gayret edeyim tüm alanlarda. Ama dini öğrenirken önce kendim için öğreneyim. Başkaları için öğrenmeyeyim. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 4258. rivayet. Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Saibe, yani müşriklerin ilahları için serbest bıraktıkları hayvan olarak hayvan bırakan ve putlara ilk olarak tapan kimse Huza'a Amr bin Amir'dir. Cehennemde onun bağırsaklarını sürdüğünü gördüm. Biliyorsunuz yeryüzünde putçuluğu ve Allah'a rağmen kural koyuculuğu ilk defa ortaya çıkartan kavim Nuh aleyhissalatü vesselamın kavmidir. Mekke'de ise İbrahim peygamberden itibaren sadece Allah'a kulluk yapan Mekke dünyasına ilk defa putu, putçuluğu ve Allah sözünü kenara bırakarak yasa oluşturma mantığını sokan kimseyi bu hadis-i şerif Huza'a Amr bin Amir olarak isimlendirdi. Bu adam Mekke'de ilk defa put tapıcılığını ortaya çıkartan kimse. Biliyorsunuz putların sesi soluğu yoktur. Onlar semboller, onlar resimler, heykellerdir, şekillerdir. Fakat onların üzerine yüklenen anlamlar vardır. Barış, savaş, ekonomi, bereket, evlilik, şehvet gibi isimler verilecektir ve her birisi bir şeyin sembolü olacaktır. Bakarsınız, elinde meşale tutar bir kadın, özgürlük sembolü olur. Başında defne dalı olur, işte demokrasi olur. Teraziyi tutar kadın, adalet olur, semboldür. Fakat onun adına konulan bir takım şeyler, düşünceler vardır, yasalar vardır. İşte bu putlar adına da konuşanlar vardı Mekke'de ve bütün dünya şirk sistemlerinde. Bunu ilk defa ortaya çıkartanın bu adam olduğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor ve cehennemde onun bağırsaklarını sürdüğünü gördüm diyor. Hadis-i şerifin başında sahibe ifadesi kullanıldı. Bu müşriklerin koyduğu kurallardan birisi. Hayvanlar ile ilgili böyle kuralları vardı. İşte bu özgür bir hayvan. Çünkü ilahlarımız adına biz bunu özgür bıraktık. Sağda solda istediği yerde dolaşacak. Buna kimse dokunamaz. Bu dokunulmaz. Bu şekilde. Bazılarını da bunlardan kadınlarımız yiyebilir, erkeklerimiz yiyemez. Erkeklerimiz yiyebilir ama kadınlar yiyemez gibi kendi kafalarından kurallar koydular. Allah'ın tertemiz çıkarttığı, insanlar için koyduğu helal olanları haramlaştırdılar. Haram olanları helalleştirdiler. Yani Allah'a rağmen yasa koymaya kalktılar. Belirleyici olmak istediler. İşte bu sözü ilk ortaya çıkartanın cehennemde bağırsaklarını sürdüğünü gördüm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerifte her öldürme olayından Kabil'in de dosyasına bir belge konulduğunu okuduk. Yani böyle meallendirdik, böyle tercüme ettik. Kabil ilk katil. Bütün katliamlardan, katilliklerden yeniden ona bir pay verilecek. Öncülüğünden dolayı. Küfrün, şirkin, isyanın, günahın öncüsü olanların da cezası böyle olacaktır. Bugünkü dünya Müslümanlarının yaklaşık 150-200 yıldır yaşadıkları süreçte de ilk bu işleri başlatanlar var. İlk asabiyeti ortaya koyanlar, ilk kadıncılığı yüceltenler, ilk liberal düşünceyi ortaya koyanlar gibi sözler söyleyebiliriz. Kafir dünyanın batıl felsefelerini Müslümanların zihinlerinde ilk defa dillendiren, konuşan kimseler, icra eden patronlar, yetkililer. Bunlar da sanırım bu Huzalı Amr bin Amir'in yanında ve onun çektiği eziyeti çekecekler. Bu sadece Mekke için söylenmiş bir cümle olmasa gerek. Aynen Tebbet yeda Ebi Lehebi ve Teb'de olduğu gibi. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Ama Ebu Leheb'ler devam ediyor ve onlara da aynı sözü söylüyor Mevlamız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 4260. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miskin, dolaşıp insanlardan bir iki lokma veya bir iki lokma verilince geri dönen kimse değildir. Ben, ey Allah'ın Resulü, peki miskin kimdir diye sorunca, insanlardan bir şey istemeyen, kendisini verilecek malı olmayan, hali de bilinmediği için kendisine sadaka verilmeyen kişidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize tarifler, tanımlar getirir. Dinin sahibi Allahu Teala. Kelimeler Allah'a ait. Bugüne kadar bu kelimeler başka anlamlar içerisinde yuvarlanmış gelmiş olabilirler. Ama şimdi harflerin sahibi, kelimelerin sahibi olan Allahu Teala bunları bizim önümüze başka şekilde koymaktadır. Elif Lam Mim diye başlayan kitabımızın ayetleri, sureleri var. Ve buralarda sanki Allahu Teala bize bak bu harfler sizin de harfleriniz. Bu kelimeler sizin de kelimeleriniz. Ama şimdi konuşan Allah diyordu ya. Şimdi miskin kavramı o günkü Arap'ın zihninde yani yoksul kelimesinin bir çağrışımı, bir ifadesi, bir karşılığı vardı. Fakat Mevlamız zihnimizi şekillendiriyor. Kalbimizi şekillendiriyor. Nasıl düşünmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Putların ve putçuların oluşturduğu zihninden uzak, Allah'ın gönderdiği dini bozmuş olan Yahudilerin, Hristiyanların oluşturduğu yapıdan, zihinden uzak, yeni bir zihin, yeni bir kelime dünyası kazanıyoruz. Belki kelimenin, kavramın Bu şekilde bir anlamı da var. Fakat biz onu artık bundan sonra daha çok bu anlamıyla algılayacağız. Miskin, dolaşıp insanlardan bir iki lokma isteyen, bir iki lokma verilince de geriye dönen kişi değildir. İslam toplumunda bu böyle olmamalıdır. Zaten böylesi bir yapıyı da kınamıştır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, insanlardan el açıp da istemeyle ilgili olarak. Fakat miskin, yani Müslümanın arayıp bulacağı, kendisine yardım edeceği kardeşi kimdir? Yoksul gerçekten kime denir? İnsanlardan bir şey istemeyen, onurlu, şerefli. Fakat kendisini de verilecek malı olmayan kişidir. Hali de bilinmediği için kendisine sadaka verilme imkanı bulunmuyor. Saklamış, ortaya dökmüyor, onurlu, şerefli bir şekilde duruyor. İnsanlar onu varlıklı, imkanlı zannediyor neredeyse. Ancak kim anlar? Müslümanca bir bakış açısı, firaseti, basireti olan, hikmetle evrene bakan, eşyaya bakan, kitaba bakan ve insanlara, kardeşlerin yüzüne bakan kimseler anlar. Çünkü nasıl abdestin bir izi varsa, nasıl namazın bir nuru varsa, nasıl günahın bir kiri, bir koyulaşması, üzerimizde bir tozu oluyorsa, bunu anlarsa takva sahibi müminler, işte derdin, tasanın, hüznün, yokluğun, zorluğun, sıkıntının da o vücuttan yükselen tınısını, tonunu, kokusunu görür, duyar, hisseder ve Müslüman kardeşine elini açar, omuzuna destek olur, derdini çözmek için çabalar. Çünkü müminler birbirlerinden farkında olan kimselerdir. Cemaatle namaz kılarlar, omuzları birbirine değer ve dolayısıyla birbirlerinin ne halde olduğunu bilirler. Fakat biz şu anda İslam'ın olması gereken dünyasından bahsediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı muhteşem Müslümanlığı anlamaya çalışıyoruz. Kendimizi tanımlamıyoruz. İçinde yaşadığımız toplumu da tarif etmiyoruz. Fakat olması gereken dorukları konuşuyor ve bu nokta içinde çabalıyoruz. Böyle olmaya çalışacağız. Böyle anlamaya çalışacağız. Peygamberimiz bize böyle söylüyor çünkü. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4261. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eller üç çeşittir. Üç çeşit el var. Allah'ın üstün olan eli. Bu bir. Ondan sonra gelen veren el ve isteyenin eli. O da en alttaki el. Üç el var. Bir, Rabbimizin eli. Bütün ihtiyaçların çözüldüğü, bütün rahmetin bize geldiği el. Bundan sonra Allah için veren, Allah için destek olan, Allah için tutan el ve bir de en aşağıdaki el, alan el, isteyen el. Ama neticede bunlar ellerdir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 4264. hadis-i şerif. Günahtan dolayı tövbe etmek, tövbeden sonra günaha dönmemektir. Daha evvel pişmanlık tövbedir. Hadis-i şerifini okumuştuk. Burada tövbenin ikinci bölümünü sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Önce günah bizi rahatsız edecek ve pişman olacağız. Sonra tövbe başlayacak. Nasıl? Günahtan tövbe etmek, tövbe ettikten sonra günaha dönmemektir. Yeniden günaha dönüldüğünde bu tövbe şartı yerine gelmemiş bir tövbedir. Sızlanmaktadır, üzülmektedir, pişman olmaktadır. Fakat aynı zamanda günaha da alışmış, günaha da istekli, dönüp durmaktadır. pişmanlık ve günah arasında bir dönüş, bir kaos içerisinde. Ne zaman ki iman iradesiyle oradan sıçrar, ayrılır, arzu etmesine rağmen günahını terk eder, yüreğinde cidden pişmanlık oluşur, azabından korkar Mevla'nın ve cennetini umut eder, bir daha dönmez o günaha, işte tövbe nitelikli hale gelmiş demektir. Rabbim günahlarımızı sevmemeyi bize nasip etsin. Günahlarımızdan ayrılmayı arzu ettirsin. Pişman olalım yaşadıklarımızdan ve yaptıklarımızdan, kötü olanlarından ve sonra bir daha da dönmeyelim inşallah. Bunu neyle sağlayacağız? Bir sonraki hadis-i şerif söylüyormuş meğer. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4265. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarım hurmayla da olsa yüzünüzü cehennemden koruyun. Yarım hurmayla da olsa. Şimdi tövbeyi sağlamlaştırmanın yoludur belki bu biraz da. İnfak, istiğfar ile başlayan, Allah'ım affet deyişle başlayan yolu sağlamlaştıracak şey infak etmektir. Herkesin vereceği bir şey var Allah uğrunda, Allah yolunda. Yarım hurma bile olsa ve yarım hurması bir adamın malının yarısıysa, yani bütün malı tüm hurmaysa, büyük bir fedakarlık yapmaktadır. İşte ama çok hurması da olsa bir adamın, yarısını bile verse, bu da yine onun için çok önemli bir averajdır. Belki bu virgülle, bu basit gibi görülen küçük amelle cehennemin alazından, alevinden korunu verecektir, sıyrılı verecektir. Öyleyse hiçbir hayrı hor görmeyelim, küçük görmeyelim ve vazgeçmeyelim. Az bile olsa gayret edelim. Bir tebessüm, bir çift güzel söz, bir tatlı bakış dosta, kardeşe, eşe, çoluğa, çocuğa belki bizi ateşten kurtaracaktır. Bir selam vermek, bir selam almak, bir dua bizim için belki de kurtuluş olacaktır. Bunları çoğaltacağız. Gücümüzün yettiği kadar. Sadece şunu demediğimi biliyorsunuz. Yarım hurma ver, kurtul filan. Böyle değil. Din ciddi bir iş. Ve hesap günü ağır bir gün. Bundan dolayı çabamız da çok yürekli olacak. Çok ciddi olacak. Ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bizim önümüzde ve az olandan bile vazgeçmemem gerektiğini biliyorum. Cehennem sıkıntısını bana öğretiyor. Bakın cehennem ağır. Siz o bakımdan küçük de olsa iyiliklerin peşine düşün, tabii büyüğünü de yapın demektir bu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4268. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin üçte ikisinden sonra Allah gökyüzünün kapılarını açar. Sonra dünya semasına inip elini açarak şöyle buyurur. Benden isteyen kul yok mu? İstediğini vereyim. Bu durum fecrin doğuşuna kadar devam eder. Tövbeye ihtiyacı olanlar özellikle bu vakti kollayacaklar. Dünyalığa ihtiyacı olanlar da bu vakti kollasınlar. Kim ne istiyorsa, ki Allah'tan istenir hepsi, dünyamızda ahiretimizde, özellikle bu vakitte. Değilse kul için bütün vakitler isteme vaktidir. Gece gündüz, ayakta, otururken ya da yatarken, durumumuz ne hal üzere olursa olsun, Allah'tan istedikten sonra istenecek. Fakat seher vakitleri isteklerin daha bir kabul edildiği vakitlerdir. Dolayısıyla özellikle bu vakit geldiğinde Rabbimizin bize daha yakın olduğunu, dualara daha bir icabet ettiğini bilecek, isteklerimizi, arzularımızı, dualarımızı, af temennilerimizi o vakte daha da bir yoğunlaştırıyoruz. 4269. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçiminde ölçülü olan fakir düşmez. Geçiminde ölçülü olan fakir düşmez. İktisat kelimesiyle bunu anlıyoruz biz. İktisat, ölçülü olmak, dengeli olmak. Yani israf etmemek, aşırıya kaçmamak ama cimri de olmamak. Yeteri kadar, gereği kadar harcamak, çabalamak. Bunu yaptığında bir Müslüman için fakirlik olmaz. Hani ne kadar var, ona göre harcar, ona göre bakar. Şimdi başka zamanlarda yaşıyoruz. Kapitalist bir dünyada maddenin insanların önüne boca eldiği bir yapı içerisinde, içinde saatlerin olmadığı, pencerelerin olmadığı alışveriş ortamlarında insanlar ihtiyaçları olmayan şeyleri de sepetlerine, çantalarına, arabalarına dolduracaklar ve sonra bunun kazanımı için, bunun telafisi için de gecelerini, gündüzlerini feda edecekler. Çocuklarını, eşlerini feda edecekler. Annelerini, babalarını, akrabalarını feda edecekler. Niye? Bir cips daha fazla yiyelim adına. Böyle tükenen bir hayat ne kadar kazanırsa kazansın fakir hayatlardır. Karı koca da çalışsa, oğul kız da destek olsa yine de fakirdir. Doymamaya niyet etmiş bir yapıdır. İslam toplumu öyle değil. Müslümanca yaşanan bir hayatın içerisinde az çalışırız, az ihtiyacımız vardır. İnsanlar benim bu cümlelerimden yanlış şeyler anlayabilir ya da ters düşünebilirler. Yani çalışmayacak mıyız? Dünyanın peşinden koşmayacak mıyız? Kafirlerle yarışmayacak mıyız? Onları geçmeyecek miyiz filan diye düşünebilirler. Biz Müslümanız ve yolu yordamı da Allah'tan ve Resulünden öğreniriz. Ve sahabe-i kiramın yaşadığı hayatı önümüze koyarız. Onların çalışkanlığı, çabası, onların gayreti ve koşusu ve cehdi, cihadı başkaydı. Bunu anlamaya niyet edelim. Bize kafir dünyanın, maddeci dünyanın, materyalist dünyanın sunduğu zihinle, akılla, çözümle çözümler bulmaya gayret etmeyelim. Onlar kendi kelimeleri, kendi dünyaları ile bize gelip konuşuyor ve oradan söz etmemizi istiyorlar. Başarının da ancak orada olacağını söylüyorlar. Öyle değil. Kelimeler de, yöntem de Allah'ın kelamında, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindedir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4273. hadis-i şerif ve 4274. hadis-i şerifi birlikte düşünelim. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sübeyya bintül Haris kocasının vefatından 25 gün sonra doğum yaptı. Bir ara yanına Ebu Senabil girdi ve bakıyorum da evliliği düşünüyorsun. Ama iki iddet içinden uzun olanını bitirmedikten sonra evlenemezsin dedi. Bir hanım doğum yapıyor kocasının vefatından 25 gün sonra. Kocası ölen kadınların iddet beklemesi gerekiyor. Fakat bu hanım doğum yaptığı için evlenme niyeti taşımakta. Ve yanına giren bir başka Müslüman diyor ki bakıyorum da evliliği düşünüyorsun. Ama iki iddet içinden uzun olanını bitirmedikten sonra evlenemezsin dedi. Sübeyya Resulullah'ın yanına geldi. Konu peygamberimize taşınacak çünkü. Ve Ebu Senabil'in dediklerini aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Senabil yalan söylemiş, doğruyu söylememiş. Senin de razı olacağın biri, istemeye geldiği zaman yanıma gelin buyurdu. Ve doğum yapmasıyla iddetinin, yani bekleme süresinin bittiğini söyledi. Bu son ifadeyle alakalı senin de razı olacağın biri ifadesini 4274. rivayette şöyle aktarıyor İmam Ahmed bin Hanbel. Sana denk olan biri geldiği zaman, denk olan biri geldiği zaman yanıma gelip haber ver buyurmuştur. Bazen bu hadis-i şerifleri aktarırken zihin yapımızın bunları kavramaya tam yetmediğini ifade etmeye çalışıyorum. İşte burada da bir evlilik hikayesi var. Bizim toplumda anlamamız güç bir yapı. Kadıncağız doğum yapıyor, kocası öleli 25 gün olmuş ve hemen lohusalı biter bitmez evlenmeyi düşünüyor. Bugün bu anlaşılacak bir durum değildir. Ama işte din bu, işte Müslümanca bir hayat bu, işte nikaha verilen önem bu. Nikahı namaz gibi salih amel görme durumu budur. Kimileri bunu şehvetle ifade etmeye çalışabilir. Ancak şehvet de, mal mülk edinme isteği de, örtünme de, yani giyinmek, yemek içmek de insan fıtratıdır. Ve bu din fıtratın tam örtüsüdür. Ve fıtratın ihtiyaçlarını tam karşılayan bir dindir. İnşallah bu hadis-i şerife tekrar devam edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.